Ayrım 24, Brandenburg, Glen Mead, sayfa 285. 24. Kızım. Yarım saat sonra Bad Schwalbach kasabasına yöneldiler. Folkman Lubscha Taunus Doğa Müzesi sapağından girmesini söyledi. Karşılarından gelen bir arabanın farları Opel'in içini aydınlattığında Lubscha'nın yanındaki adam kendine gelmeye başladı. Folkman baş parmağını adamın sol kulağının arkasına, çenesinin kafatasıyla birleştirdiği noktaya bastırdı. Öteki dört parmağıyla adamın ensesini kavrayıp sıktı. Adamdan cılız bir çığlık yükseldi. Lubscha Beretta'yı kendine doğrultmaya devam eden Folkman'a öfkeyle baktı. Folkman'ın sesi sertti. ''Gözlerini yoldan ayırma!'' Kulağın arkasına ne kadar basınç uygulaması gerektiğini çok iyi biliyordu. Bir iki saniye sonra adamın vücudunun boşaldığını hissetti. Daha fazla baskı adamı bir iki dakikada öldürürdü. Ama Folkman'ın parmakları adamı sadece bir iki saat daha baygın tutacak kadar sıkmıştı enseyi. Adamın vücudu koltuğa yığılırken önce hızlı hızlı soluduğunu, sonra soluklarının düzeldiğini duydular. Folkman parmaklarını adamın hareketsiz bileğinde gezdirdi, nabzını tuttu. Nabız yavaş atıyordu. Ama Folkman adamın hayatının tehlikede olmadığına karar verdi. Adamın ağzından ve çenesinden kan sızmıştı. Şimdi de kanın durduğunu, kurumaya başladığını gördü. Folkman adamın burnunu ya da çenesini kırdığını anladı. ''Sen kimsin Folkman?'' diye sordu Lubscha. ''Çeneni kapat, arabayı kullan.'' 10 dakika kadar sonra orman yoluna geldiklerinde Folkman teröriste göle doğru giden dar patikaya sapmasını söyledi. Gökte yarım ay vardı ama parça parça koyu bulutlar da görünüyordu. Göle 20 metre kadar kala Folkman Lubscha durmasını, motoru kapatıp arabadan inmesini söyledi. Araba durunca Folkman uzandı, kontak anahtarını çekip aldı. Ormandaki ağaçlar rüzgarla eğilip kalkıyorlardı. Folkman fenerini yaktı. Lubscha tahta iskeleye yürümesini söyledi. Yarım ay gölün kabarık sularında gümüşümsü çizgiler çiziyordu. Folkman teröristin peşinden yürüyor, bir elindeki fenerle yolu aydınlatıyordu. İskeleye 1-2 metre kala Lubscha kaçmaya davrandı. Birden sağa döndü, bir ağaç kümesine doğru hızla koşmaya başladı. Folkman adamın peşinden koştu, yetiştiğinde elindeki feneri attı, adamın omzuna yapıştı. Lubscha vücudunu yana attı, bütün gücüyle Folkman'a çarptı, yumrukları yağmur gibi yağmaya başladı. Terörist Folkman'ın tabancasına sarıldı, elinden koparmaya çalıştı. Lubscha güçlüydü kuşkusuz ama Folkman daha üstündü. Serbest elini adamın boynuna dolayıp sıktı. Folkman adamın soluk almak için çırpındığını, boğazından hırıltılar yükseldiğini duydu ama baskısını azaltmadı. 1-2 saniye sonra Lubscha'nın vücudunun boşaldığını, yere kaymak üzere olduğunu hissetti. Folkman gidip fenerini attığı yerden aldı, adamın suratına tuttu. Bayılmamıştı ama oksijensizlikten gözleri şişmişti, ensesini sıvazlıyordu. Biraz sonra şiddetle öksürmeye başladı. Soluk almaya çabalarken başını kaldırıp Folkman'a baktı. ''Bu iş bittiğinde Folkman, sen ölü bir adam olacaksın, ölü bir adam.'' Teröristin sesi çektiği acıyı yansıtır gibi kesik kesikti. Folkman Beretta'yı oynattı. ''Kalk ayağa Lubscha, iskeleye doğru yürü.'' Lubscha debelenerek kalktı, suyun kenarına vardıklarında ''Ayakkabılarının bağcıklarını birbirine bağla.'' dedi Folkman. ''Ne?'' ''Dediğimi duydun, haydi.'' Folkman tabancayı doğrultup Lubscha'nın bağcıklarını birbirine bağlamasını izledi. İşini bitirdiğini anlayınca feneri tuttu, bağcıklara baktı. Sonra Lubscha kemerini çıkarmasını, yüzüstü yere uzanmasını söyledi. Lubscha'nın tereddüt ettiğini görünce sırtından itti. Lubscha'nın çıkardığı kemeri kullanarak adamın ellerini arkadan bağladı. Sonra Lubscha'yı kaldırdı, oturttu. Hava buz gibiydi. Gölün üzerinden esen rüzgar yüzlerini yakıyordu. ''Bu işi kolay yoldan da halledebiliriz Lubscha'' dedi Folkman. ''Zor yoldan da. Kolay yolu bana öğrenmek istediklerimi anlatman. Zor yoluysa seni ve arkadaşını en yakın polis karakoluna teslim etmem.'' Lubscha'nın fenerin çiğ ışığına bakan gözleri öfke doluydu. ''Bununla kurtulacağını mı sanıyorsun Folkman? Adamlarım seni arayacak. Nereye saklanırsan saklan bulacak. Kimsin sen Folkman, Polizei?'' Folkman soruyu duymazdan geldi. Düşün dedi. Belki de 25 yıl boyunca iyi korunan bir zindan. Tabii eğer o gün yargıcın keyfi yerindeyse, her hareketini izleyen gardiyanlar, ziyaret falan yok. Bir tek şansın olur da avukat bulabilirsen onunla görüşme. Folkman berettayı cebine koydu. Naylon ipi çıkarıp Lupsch'un gözlerinin önüne tuttu. Sen seç, seni ve arkadaşını paketleyip Noel hediyesi gibi karakol kapısına mı bırakayım, yoksa konuşur musun? Folkman feneri Lupsch'un gözüne tuttu. Terörist gözlerini kırpıştırıp başını çevirdi. Duydukları tek ses dalgaların kıyıya vuruşu ve çılgınca esen buz gibi rüzgarın ağaçların arasında çıkardığı uğultuydu. Lupsch donmuş iskelenin üzerinde hareket edemeden oturuyor, sanki kaderini düşünüyordu. Folkman'a baktığında ürperdi, yüzü soğuktan kıpkırmızıydı. ''Eğer konuşursam ne olacak? Seni ve arkadaşını serbest bırakırım.'' ''Ne öğrenmek istiyorsun Folkman?'' ''Geçen sefer buluştuğumuzda sorduklarımın cevabını. Dieter Winter ve arkadaşları. Sözünü tutup bizi bırakacağına nasıl inanacağım?'' ''Bana güvenmekten başka çaren yok Lupsch. Ama bana gerçeği anlatmazsan ya da yalan söylediğini, bütün bildiklerini anlatmadığını öğrenirsem, arkadaşın Karen polisin ziyaretiyle karşı karşıya kalır.'' Lupsch fenerin beyaz ışığına bakıp küçük mavi gözlerini kırpıştırdı, yüzünü buruşturdu. Sesi öfkeden yapış yapıştı. ''Gerçekten de çılgın pezevengin birisin Folkman, öyle değil mi? Karen'in söylediği gibisin. Eğer bunun yanına kâr kalacağını sanıyorsan...'' Terörist cümlesini bitirmeye fırsat bulamadan Folkman uzanıp adamın yakasına yapıştı. Sürükleyerek iskelenin kenarına getirdi. Lupsch'un saçından tuttu, kafasını buz gibi suya bastırdı. Lupsch kurtulmaya çalıştı, vücudu kasıldı, bacakları havayı dövdü. Folkman çıkan hava kabarcıklarına bakıp ona kadar saydı. Sonra Lupsch'un başını geri çekti. Terörist yanan ciğerlerini hava doldurmak için kocaman bir soluk aldı. ''Son fırsat Lupsch, konuşacak mısın?'' Lupsch cevap vermeyince Folkman yeniden yakasını kavradı, başını suya bastırmaya hazırlandı. Lupsch öksürerek diklendi. ''Tanrı aşkına Folkman, tamam tamam anlatacağım.'' Folkman adamı sürükleyerek iskelenin ortasına çekti, soluğunu toplamasını bekledi. Saçı alnına yapışmıştı, yüzünden sular akıyor, tir tir titriyordu. ''Başından itibaren anlatmanı istiyorum Lupsch.'' dedi Folkman. ''Winter'le nasıl tanıştığından başla, hiçbir şeyi unutmadan. Hiçbir şeyi anladın mı?'' Lupsch öksürdü, iskeleye tükürdü. Birkaç saniye boyunca öyle kaldı, göğsü inip inip kalkıyordu. Nefesi düzelince bir süre Folkman'a baktı. Konuşmadan önce başını çevirdi. ''Winter'le ilk Heidelberg'de tanıştım, tarih bölümündeydi.'' ''Arkadaş mıydınız?'' ''Hayır Folkman, arkadaş değildik, sadece tanışıyorduk. Bazen öğrenci barlarında buluşup bir şeyler yiyip içiyorduk.'' ''Bana Winter'i anlat.'' Lupsch burnunu çekti, sonra suya tükürdü. ''Ne öğrenmek istiyorsun?'' ''Söyledim her şeyi.'' ''Winter'le ben çizginin ayrı uçlarındaydık siyasal bakımdan. O sağcıydı, bense sola yakınlık duyuyordum. Ama Winter hep inandırıcı bir konuşmacı olmuştur. Bir ara ortak amaçlarımız olduğuna beni bile inandırmıştı.'' ''Devam et.'' Lupsch Folkman'a baktı, sonra gözlerini çevirdi. ''Almanya'nın geleceği. Ne demek istiyorsun?'' ''Winter'ın en sevdiği konuydu. O ve arkadaşları bu ülkeyi değiştirebileceklerini düşünüyorlardı.'' ''Kimdi o arkadaşları?'' ''Öğrenciler, görüşlerini paylaşanlar.'' ''Bana Winter'ın arkadaşlarından söz et Lupsch.'' Lupsch tereddüt etti, sonra ''Bütün bunların seninle ne ilgisi var Folkman?'' diye sordu. ''Bahsettiğin cinayetler mi yoksa başka bir şey mi var?'' ''Sana susmanı söyleyene kadar devam et. Arkadaşları demiştim.'' Lupsch tereddüt etti, gözlerini soğuk göle çevirdi. Ensesi ıslak müflonlu rüzgarlığına gömülmüştü. Zayıf vücudu oturduğu yerde tir tir titriyordu. Gözlerini bir süre kapattı, sonra yeniden açtı. ''Üniversitedeki ikinci yılımızın 6. ayına doğru Winter'i iyice tanımıştım. Ne zaman birlikte bira içsek siyaset tartışıyorduk. Winter hem içer hem konuşurdu ama tartışmalarımızda hiç şiddet olmadı. İkimiz de karşıt görüşlü olduğumuzdan hararetli tartışırdık, o kadar. Sonra bir gün benden Lüneburg Heath'de bir hafta sonunu arkadaşlarıyla geçirmemi istedi. 7 kişi olacaktık. Bazıları öğrenciydi. ama Heidelberg'ten sadece biz ikimiz vardık. Ötekiler Almanya'nın değişik bölgelerinden geliyordu. Değişik toplumsal gruplardan, çoğu işçiydi. İkisi oldukça sertti. Entelektüel olarak fazla bir derinlikleri yoktu. Ama Winter gelmelerini istemişti. Ormanda kiraladığımız bir evde kaldık. Çevredeki tavernalara gidip içtik. Gece gündüz konuştuk, konuştuk. Siyaset hakkında, felsefe, tarih. Ötekiler, hepsi Winter'i tanıyor muydu? Lupsch bir an bakışlarını kaldırdı. Tabii, bir aile gibi. Sanki birbirlerini çok iyi tanıyor gibiydiler. Lupsch susunca, Winter'in bu arkadaşları kimdi diye sordu Folkman. Sana söyledim. Folkman gelmelerini Winter istemişti. Onları daha önce hiç görmedim. İsimlerini istiyorum Lupsch. Lupsch tereddüt etti. Sadece birinin adını hatırlıyorum. Bir fen öğrencisi. Adı Kesser'di. Lothar Kesser. Benim yaşımdaydı. Bavyeralı. Bavyera'nın neresinden? Lupsch başını salladı. Boktan bir köyünden, hatırlamıyorum. Grup bir aile gibiydi dedim. Bu ne demek? Lupsch omuzlarını silkti. Sanki aralarında bir bağ vardı. Biraz acayipti tabii. Gizli bir dernek gibi. Açıklamamı isteme Folkman. Çünkü anlatamam. Ben oraya sadece Winter istediği için gittim. Devam et. Bir gece herkes yattıktan sonra bu Kesser biraz ormanda yürümeyi önerdi. Sadece o ve ben. Dışarısı soğuk ve karanlıktı. Biz de birkaç kadeh içmiştik. Kabul ettim. Çünkü Kesser'in benimle özel konuşmak istediğini anlamıştık. Birlikte bir saate yakın yürüdük. Kesser durmadan Almanya'nın geçmişinden söz etti. Kötü yanlarından değil, iyi yanlarından. Almanya'nın tarih boyunca büyük buhranlardan, zor dönemlerden nasıl hep güçlenerek çıktığı, engelleri nasıl aştığı, kargaşadan düzen yarattığı, bunun gibi boktan şeyler. Almanya'nın yeni bir düzensizlik dönemine gireceğini söyledi. Gelecekte kesin olarak yeni sorunlar yaşanacağını. Sadece Almanya'da değil, bütün Avrupa'da, siyasal açıdan, ekonomik ve toplumsal açılardan, ama yeni fırsatlar doğacağını, bizim Almanlar olarak birleşmemiz gerektiğini, doğacak fırsatlardan yararlanarak daha iyi bir ana vatan yaratmamızı. Epey sarhoştum ama yine de Kesser'in söylediklerinin çılgınlık olduğunu düşündüm. Anlattıklarının genç üniversite öğrencilerinin idealist konuşmalarına benzediğini söyledim ona. Kesser ne dedi? Canı sıkıldı. Zamanı geldiğinde o ve onun gibi düşünenlerin davalarını ilerletmek için maddi yardım alacaklarını söyledi. Açıklamasını istedim ama ayrıntıya girmedi. Ama benim Kızıl Ordu'nun devamı bir grupla ilişkide bulunduğumu bildiğini söyledi. Kesser ne kendisinin ne de Winter'in beni ve arkadaşlarımı terörist olarak görmediğini, sadece daha iyi bir Almanya isteyen mutsuzlar olarak değerlendirdiğini anlattı. İstersek onlara katılabilirmişiz. Sen ne dedin? Çok nazik olduğunu ama yanıldığını, hiçbir grupla ilişkim olmadığını, sarhoştum ama dikkatliydim Folkman. Üstelik Kesser'in bir oyun oynadığını düşünüyordum. Belki de Kesser ve Winter Bundespolizei köstebekleriydi. Hep oluyor biliyorsun. En iyi polis adaylarını üniversitelere kaydettirip aşırı öğrencilerin arasına sokarlar. Sonra onları yönlendirip tuzağa düşürürler. Sen reddedince Kesser'in tepkisi ne oldu? Lupsch omuzlarını silkti. Büyük bir yanlışlık yaptığımı söyledi. Daha fazla konuşmadı, orada da kestik. Ama ondan sonra Winter Üniversitede hep bana uzak durdu. Benimle neredeyse hiç konuşmadı. Yan yana geldiğimizde de hep mesafeliydi. Gölün üzerinden geçen sağanak Lupsch'u titretti. Kesser'le bir daha karşılaştın mı? Lupsch uzunca bir süre cevap vermedi, karanlık sulara bakıyordu. Sonra, bundan 2 yıl önceydi dedi, onunla tekrar görüştüm. Anlat, arkadaşlarımdan birini aramışlar bir gece, kim olduğunu söylememiş, bana bir mesaj iletmek istiyormuş. Lothar Kesser benimle görüşmek istiyormuş, beni ilgilendireceğini sandığı önemli bir önerisi olacakmış. Aramam için bir numara, bir de saat vermiş. Arkadaşımdan bu mesajı bana iletmesini istemiş. Numarayı aradım. Cevap veren Winter'di. Çok dostçaydı. Ne istediğini sorduğumda da Kesser'le birlikte beni görmek istediklerini, söyleyeceklerinin telefonda anlatılmayacak kadar önemli olduğunu anlattı. Ama çok önemli olduğunu tekrar etti. Eğer ona güvenmiyorsam adamlarımdan ikisini yanımda getirebileceğimi söyledi. Nerede buluşacağımıza da ben karar verecektim. Ne oldu? Meraklandım. Kara ormanlarda küçük bir kasabanın dışında buluşmayı kararlaştırdık. Yeri daha önce kontrol etmek için yanıma iki adam alıp gittim. Kessler ile Winter yalnız gelmişlerdi. Dağlara gittik, sonra üçümüz yürümeye başladık. Ne istediklerini sorduğumda konuşan sadece Kessler oldu. Bir önerisi olduğunu söyledi, bana ve grubuma. Nasıl bir öneri? Rusların geçmişte sağladıkları her şeyin eşini verebilecek durumda olduklarını anlattı. Ne demek bu? Silah, patlayıcı, ihtiyacımız olacak hemen her şey. Folkman durakladı. Kessler bunları nereden sağlayacaklarını söyledi mi? Hayır, söylemedi. Sormadın mı? Tabii sordum. Bana bununla ilgilenmememi söyledi. Önerisinde samimi olduğunu, kabul edip etmemenin bana kaldığını, kararı bana ve adamlarıma bıraktığını. Peki sen bu öneriyi nasıl karşıladın? Lupş acı acı güldü. Çılgınca bir öneri olduğunu düşündüm Folkman. Radikal bir sağcının solcu teröristlere silah sağlaması. Saçma. Yani kabul etmedin. Lupş belli belirsiz gülümsedi. Tabii kabul ettim. Sonunda yani. Kessler'in çılgın olduğunu düşünüyordum. Öyle çıkmadı. Silah stoklarımız acınacak durumdaydı. Sovyetlerden de bir şey gelmiyordu artık. Duvar yıkıldıktan sonra da avucumuzu yalamaya başlamıştık. Kessler'in adamlarının sağladıkları silahlar nelerdi? Lupş tereddüt edince sesini yükseltti. Silahları sordum Lupş. Genellikle küçük silahlarla patlayıcılar, makinalı tabancalar, saldırı tüfekleri, tabancalar, el bombası ve Semtex. Dipnot, bir çeşit patlayıcı. Bir keresinde de bir siyasetçinin arabasını havaya uçurmamız için bazuka. Folkman yerdeki teröristle baktı, bir an tereddüt etti. Ya koşullar? Kessler'in öne sürdüğü koşul yok muydu? Bizimkiler silahların bedelini ödemek zorundaydı ama sembolik bir ödeme. Sadece masrafları karşılayacak kadar. Seninkiler Winter'in amaçlarını sorgulamadı mı? Lupş başını salladı, sessizce güldü. Folkman silahların güvenilir olduğunu, hedefi vurduğunu bildiğimizi sürece şeytandan bile alırdık. İhtiyaçlarımız karşılandığı için teşekkür ediyorduk. Winter ile adamları size ne kadar süre silah sağladı? 18 ay kadar. Neden? Sonra ne oldu? Lupş başını kaldırıp bakınca Folkman feneri adamın yüzünden uzaklaştırdı. Kessler'in bir şartı daha vardı. Ne? Her silah teslimatında bizden bir isteği olacaktı. Silah karşılığı bir iyilik. Kimi zaman bazı hedefleri vurmamızı istiyorlardı. Nasıl hedefler? Bankalar, mali kuruluşlar, hazine varlıkları, hala Alman toprağında kalmış müttefik üsleri, hedeflerden bazıları amaçlarımıza uygundu. O hedefleri vurmak bize de yabancı gelmediğinden Kessler'in isteklerini memnuniyetle yerine getiriyorduk. Hedefler konusunda anlaşamadığımız zamanlarda da silah teslimatını sürdürebilmek için sesimizi çıkarmıyorduk. Peki öyleyse Winter ve Kessler silah teslimatını neden durdurdu? Lupş durakladı. 6 ay kadar önceydi. Kessler'in istekleri gittikçe çılgınlaşmaya başladı. Bizden yabancı işçilerin kaldığı yerleri bombalamamızı istiyordu. Bu da bizim düşüncemize uymuyordu. Bir de bazı insanları vurmamızı istedi. Bize öldürülmesini istediği 3 kişinin adını verdi. Kessler bu adamların öldürülmelerini neden istediğini de söyledi mi? Hayır, söylemedi. Sadece silah almaya devam etmek için bunların öldürülmesinin şart olduğunu hatırlattı. Kimdi o adamlar? İkisinin adını daha önce hiç duymamıştım. Ama listedeki 3. adı gördüğümde bunu yapamayacağımızı anladım. Devam et. Berlinli, liberal görüşlü bir siyasetçi. Kessler'e bunun bizim işimiz olmadığını söyledim. Biz sadece düşman bildiğimiz iş adamları ile siyasetçileri vururduk. Bir ay sonra yeni bir parti silah göndereceklerdi ama hiç gelmedi. Kessler ile Winter de benimle bir daha hiç ilişki kurmaya çalışmadı. Kessler'in öldürülmesini istedikleri kimlerdi? Lupş durakladı. Doğu Berlin'de biri, adı Rauscher, Herbert Rauscher. Öteki de Friedrichshafen'da, İsviçre sınırı yakınlarında oturan bir kadın. Adı? Hatırlamıyorum. Düşün Lupş. Hedda bir şey, Paul ya da Pool, emin değilim. Kim bu? Önemsiz biri, bir iş adamının dul karısı. Ya Doğu Berlin'deki Rauscher? Önemsiz bir iş adamı, o da öyle. Sizinkiler onları araştırmadı mı? Tabii ki araştırdık. Öldürmek için öldürecek değildik Folkman. Böylesi düşüncelerimize uymaz. Biz sadece vurulmayı hak ettiklerini düşündüğümüz seçme hedefleri vururuz. Ülkeyi çamura sürükleyen büyük iş adamları, onları destekleyen siyasetçiler, polis ve ordu. Winter ve Kessler bu adamların neden ölmeleri gerektiğini söylemediler mi? Hayır, söyledim sana Folkman. Bu sadece anlaşmanın bir parçasıydı. Berlin'deki siyasetçi kimdi? Adı Walter Massow. Lubsch soğuk göle bakıp şiddetle titredi, dişleri takır diyordu. O makinenin bir dişlisi değil, bu ülkenin zavallıları için bir şeyler yapmaya çalışan iyi niyetli bir adam. Kessler'e de böyle dedim, imkansız olduğunu söyledim. Bizler ırkçı değildik, onun faşist planlarını da izlemeyecektik. Eğer Massow vurulursa bunu bana karşı yapılmış bir hareket olarak göreceğimi de söyledim. Folkman'a baktı. Ondan sonra da demin söylediğim gibi silah teslimatı durdu.
24. ayrımın sonu. Sayfa 295.